Teknoblog Podcast başlıyor. Teknoblog Podcast'a hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. 6 Aralık 2013 Cuma günü yine karşınızdayız yeni bir programda. Yılın son ayının ilk Teknoblog Podcast ile karşınızdayız. Aralık ayında, Aralık ayının ilk haftasında teknoloji dünyasının gündeminde neler var neler yok. Bu programda ele alacağız, deneyeceğiz. Öncelikle gündemimize bakalım neler konuşacağız bu 40 dakikalık süre boyunca. HTC M8 ve Samsung Galaxy S5, 2014 yılının başında çıkması beklenen ve epey ses getirmesi beklenen iki cihaz. Bunlarla ilgili çeşitli dedikodular ortalıkta dolaşıyor. Onlara biraz değineceğiz. Google Glass'ın Explorer olarak adlandırılan deneme versiyonun ikinci nesli Glass Explorer test kullanıcıları tarafından alınmaya başlandı. Onunla ilgili konuşacaklarımız var. Asus'un bu hafta içerisinde gerçekleştirdiği bir tanıtım vardı İstanbul'da, Mövenpik Otel'de. Oradaydık. İzlenimlerimizi kısaca aktaralım sizlere. Ve yine başka bir toplantı katıldığımız bu hafta içerisinde. Microsoft Türkiye'nin yazılım departmanının bir basın kahvaltısı gerçekleştirildi ve oraya davetliydik. İzlenimlerimizi, oradan notları size kısaca aktaralım. iOS ile ilgili bir haber, Apple geliştiricilere özel olarak yanında bir veriyi paylaştı. Ona göre iOS 7 yüklü cihazlar toplam iOS cihaz ekosisteminin %74'lük kısmını oluşturuyor. Biraz bunun hakkında konuşalım. Yine benzer şekilde Android ile ilgili son sürüm dağılım istatistikleri de geldi. Onları konuşalım ve son olarak da geçen hafta size aktarmıştım. Apple Online Store'dan bir alışveriş deneyimim vardı. Bir ürün sipariş etmiştik. O ürün nihayet elimize ulaştı. Bugün Twitter'dan bir paylaşımda bulundum. Ürünün kargo şirketindeki kutusunun fotoğrafını paylaşmıştım. Size bu alışverişle ilgili detayları aktarmak istiyorum. Ve bu şekilde de bu haftaki programımızı kapatacağız. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden Teknoblog Podcast'in yeni bölümüne başlayalım. Teknoblog Podcast başlıyor. Evet, başlıyoruz Teknoblog Podcast'te 6 Aralık 2013 gününde. HTC'nin 2014 başında yeni bir One telefonu çıkarması bekleniyor. Şu sıralar M8 olarak adlandırılıyor, M8 kod adıyla anılıyor. Bir hatırlatma yapmam gerekirse geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılan HTC One'da M7 kod adıyla anılıyordu. Yine HTC'nin One adına bağlı kalması bekleniyor. Hatta HTC ile Nokia arasında İngiltere'de süren bir patent davası vardı. Ve o dava duruşmasında Nokia'nın mahkemeye sunduğu bir kanıtta da HTC M8 olarak adlandırılan cihazın HTC One 2 olarak çıkabileceği söylendi. Bana sorarsanız pek güzel bir isim değil, karizmatik bir isim değil. One'ın yanına gelecekse başka bir şey gelebilir veya direkt HTC One olarak da aynı biliyorsunuz Apple'ın iPad'i yaptığı gibi veya başka şirketlerin amiral gemisi cihazlarına sadece ismi değiştirerek, özellikleri değiştirerek ve ismi aynı tutarak yaptıkları gibi HTC belki öyle bir şey yapabilir. Çünkü HTC One gerçekten eşsiz olarak lanse edilmişti ve o eşsizliği bence bozmamak gerekiyor. Devam edelim, HTC One 2 diyelim şimdilik bu cihaza. Bu cihazın 2014 Şubat'ında tanıtılması bekleniyor. Yine Mobil Dünya Kongresi zamanında veya onun hemen öncesinde bir basın toplantısı gerçekleştirilir ve bu cihazda tanıtılır diye düşünürüz. Yine dediğimiz gibi Mobil Dünya Kongresi'nde biraz göz önünde olur bu cihaz ve tahminen Nisan, Mayıs gibi de herhalde Türkiye piyasasına da giriş yapar. Bunların nereden tahminen söylüyoruz? Geçen yılki HTC One deneyimimizden bunları söyleyebiliriz. HTC One şu anda M8 olarak adlandırsak belki daha iyi. M8 ile ilgili çeşitli dedikodular ortalıkta dolaşıyor. Bir Twitter hesabı var. Evleaks, takip edebilirsiniz. Evleaks, Evleaks diye yazılıyor. Bu hesapta HTC ve özellikle Nokia ile ilgili birçok dedikodu paylaşılıyor ve bunların çoğu da genellikle doğru çıkıyor. Şimdiye kadar Evleaks bir sürü özellik bilgisi paylaştı. Basın fotoğrafı bilgisi paylaştı. Hatta hatırlıyorum HTC One ile ilgili geçen yıl bu zamanlar dedikodular ortalıkta dolaşırken Evleaks hesabı HTC One'ın görüntüsünü paylaşmıştı. O görüntü gerçekten de doğru çıkmıştı. Karşımıza çıkan HTC One aynen Evleaks'in gösterdiği şekildeydi. Yine o hesabı takip edebilirsiniz. Oradan çeşitli dedikodular paylaşılıyor. ipuçları paylaşılıyor. HTC One'ın ikinci nesil versiyonunda 5 inç 1920x1080 piksel ekran barındırması bekleniyor ve böylelikle de HTC One 2 de normal düzene, şu anda birçok amiral gemisi Android telefonunda gördüğümüz düzene uyacak demektir. HTC One'da 4.7 inç ekran var. 1920x1080 piksel çözünürlük var. Tabii ki ekran boyutu eğer büyüyecek olursa bu piksel yoğunluğunun biraz daha düşeceği anlamına gelecektir. Ancak görüntü kalitesinde çok da büyük bir dezavantajın, dikkate değer bir kötüleşmenin olacağını tahmin etmiyorum. Bu arada geçenlerde bir benchmark sonucu çıkmıştı. HTC M8'e ait bir benchmark sonucu paylaşılmıştı. Bu benchmark sonucuna göre de HTC M8'in teknik özellikleri, o cihaza ait olduğu düşünülen çeşitli teknik özellikler paylaşılmıştı. Biliyorsunuz bu test cihazları ortalıkta dolaşıyor ve test eden kullanıcılar da çoğunlukla böyle AnTuTu, Quadrant veya Geekbench gibi benchmark araçlarını kullanarak cihazın performansını test etmek istiyor. İşte öyle bir kayıtta HTC M8 Quad adlı bir cihazda AnTuTu benchmark sonuçlarına girmişti. Buna göre cihazda Qualcomm Snapdragon MSM8974AB olarak adlandırılan bir işlemcinin yer aldığı yazıyor kayıtlarda. Snapdragon 800 işlemci olarak düşünülebiliyor bu. Bunun dışında yine cihazda 2 GB RAM'in olduğu belirtiliyordu. Yani şu anda şu sıralar gördüğümüz amiral gemisi Android telefonlarında yer alan teknik özellikler bulunuyor. Snapdragon 805 geçenlerde tanıtılmıştı. O Yonga setin yer alıp yer almayacağını pek bilmiyoruz. Aslında 2014'ün ilk yarısına geleceği söylenmişti. Belki HTC One 2'de Snapdragon 805'i görebiliriz. Bu da belki telefonda Ultra HD desteğinin biraz daha fazla olacağı, belki Ultra HD video kaydının olabileceği anlamına gelebilir. Yine de yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. HTC One 2 gerçekten de yüksek performanslı bir cihaz olacak ve ultrapiksel kamera taşıyacağı söyleniyor. Yine arka kameranın ultrapiksel çözünürlüğe sahip olacağı söyleniyor. Bunu söyleyebiliriz. Tasarım anlamında da söylenen fazla bir değişiklik olmayacağı şeklinde. Belki HTC Windows Phone 8X var biliyorsunuz. HTC Windows Phone 8X biraz daha ince profilli, kenarlara doğru arka bölümü biraz daha kavisli bir cihaz vardı. HTC One 2'nin de biraz daha bu Windows Phone 8X'in tasarımından ödünç alabileceği bazı şeyleri söyleniyor. Bunu da bir tasarım ipucu olarak söyleyebiliriz. Yazılım olarak da HTC Sense 6'nın gelmesi bekleniyor. Ve yine Android 4.4 KitKat'ında bu telefonda çalışması bekleniyor. Bakalım Sense 6 ne gibi yazılımsal tasarım değişikliklerine sahip olacak, ne gibi yeni yazılım özelliklerini göreceğiz. Gerçekten o da ilgi çekici, merakla beklediğimiz bir konu. Aslına bakarsanız Sense 6'da Sense 5'e göre tasarım anlamında, arayüz anlamında çok fazla değişiklik beklemiyorum. HTC'nin bu değişikliği bir yıl içerisinde yapmasını beklememek gerekiyor. Yine herhalde Dropbox entegrasyonu olmayacaktır. Bunun yerine Google Drive üzerinden alan verilecektir. Bunu söyleyebiliriz. HTC M8'le ilgili aktaracaklarımız şimdi bunlar. Ancak tahmin ediyoruz ki bu ay içerisinde ve yine gelecek ay içerisinde HTC M8'le ilgili yeni haberler, yeni dedikodular duymaya devam edeceğiz. Bir taraftan da Samsung Galaxy S5, yine o da Samsung'un beklenen cihazı. Samsung Galaxy S5 de belki Mobil Dünya Kongresi'nde gelebilir, ancak Mobil Dünya Kongresi'nden sonra başka bir yerde düzenlenecek ayrı bir etkinlikte de tanıtılabilir ve Samsung bu şekilde belki biraz daha ilgiyi kendi üzerine çekme düşüncesi içerisinde olabilir. Biliyorsunuz geçtiğimiz Mart ayında Mobil Dünya Kongresi'nden hemen sonra düzenlenen bir etkinlikle, Amerika'da New York'ta düzenlenen bir etkinlikle tanıtılmıştı Galaxy S4 ve Mayıs ayı başında da Türkiye'de piyasaya sunulmuştu. Yine aynı zamanlarda Galaxy S5'in de tanıtılmasını bekliyorum ben. Onu söyleyelim. Bu cihazla da ilgili çeşitli teknik özellikler ortalıkta dolaşıyor bildiğiniz gibi. Yine Super AMOLED ekranın yer alması bekleniyor. Ekran çözünürlüğünün biraz daha yüksek olacağını iddia edenler var. Bunun yanı sıra daha ince bir gövde ve yine esnek bir ekranın kullanılabileceği de söyleniyor. Biliyorsunuz Samsung Galaxy Round adı verilen bir telefon çıkarılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Güney Kore'de de satışa sunulmuştu. O telefonda kavisli bir ekran kullanılıyor ve ele biraz daha rahat tutuluyor ve kavis yapısı sayesinde çeşitli dokunmatik çeşitli hareketler tanımlanıyor. Galaxy S5'in de belki böyle bir özelliğe sahip olabileceği söyleniyor. Nisan sonu gibi piyasaya çıkmaya başladığını görebiliriz belki Galaxy S5'i. Yine HTC One Max'te ve iPhone 5S'te olduğu gibi parmak izi okuyucusunun da olabileceği şeklinde söylentiler var. Bunun yanı sıra iPhone 5S'te gördüğümüz Apple A7 64 bit işlemci benzeri bir 64 bit işlemcinin de yine Galaxy S4'te olabileceği söyleniyor. Tabii eğer Exynos işlemci kullanılırsa belki bu özellik olabilir. Çünkü Galaxy S4'ün mesela Amerika'da satılan veya İngiltere'de satılan versiyonlarında Snapdragon işlemci yer alıyordu. LTE desteğinden dolayı Qualcomm'un Snapdragon işlemcileri LTE desteği bakımından diğer Yonga setlere göre çok daha önde, bunu belirtmek gerekiyor. Yine Galaxy S5'in metal mi ya da plastik mi gövdeye sahip olacağı, bu da bir soru işareti. Ama Samsung her zaman olduğu gibi yine plastiği tercih edebilir. Metal görünümü bir plastik, genellikle biliyorsunuz Samsung bunu tercih ediyor. Yani ortalıkta Galaxy S5 ile ilgili bayağı bir dedikodu dolaşıyor. Ve şunu söylemek gerekir ki iPhone 5S'te rakip görüldüğü için Galaxy S5 birçok özellikte, iPhone 5S'te olan birçok özelliğin Samsung Galaxy S5'te de öyle ya da böyle yer alabileceği söyleniyor. Bu şekilde yakıştırmalar yapılıyor. Dediğimiz gibi HTC One 2 büyük ihtimalle Şubat'ta ortaya çıkar. Galaxy S5'te belki çok düşük bir ihtimal Şubat'ta görebiliriz. Mart veya Nisan bu telefonun göreceğe çıkması için, gösterilmesi için çok da kuvvetli ihtimal taşıyor. Bunları söyleyebiliriz. Dediğim gibi Teknoblog'da bu telefonlara ait dedikoduları, haberleri yine aktarmaya devam edeceğiz. İlerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda da bu telefonlarla ilgili birçok haberi, gelişmeyi Teknoblog'da okuyacaksınız. Yine bizi de programlarımızda yeri geldikçe bunlara değineceğiz. Devam edelim. Galaxy S5 ve HTC One 2 ile ilgili, HTC M8 kod adıyla alınan Android telefonlarla ilgili konuştuklarımız yeter, bu kadar. Geçelim Google Glass'a. Google Glass biliyorsunuz son zamanlarda bayağı konuşuyoruz hakkında. Geçtiğimiz haftalarda bir Google Glass deneyimimiz de olmuştu. Merhaba Glass sitesinin katkıları sayesinde, onlar sayesinde Google Glass'ın ilk sürümünü, Explorer olarak adlandırılan ilk sürümünü görmüştük ve bu cihazın ne gibi deneyimler sağladığını sizlere aktarmıştık. Teknoblog'da o yazıyı bulabilirsiniz. Şimdi Google Glass'ın yeni versiyonu geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Bu gözlükler dağıtılmaya başlandı. Yine Google Glass Explorer programına dahil olanlar bu gözlükleri elde edebiliyor. Google Glass'ın biliyorsunuz Explorer'lara ulaşımı biraz maliyetli oluyor. $1,500 gibi bir fiyatı var. Sadece Google tarafından seçilmek yetmiyor. Aynı zamanda bir de $1,500 gibi bir para ödemeniz gerekiyor. Yine bunun dışında Google Glass 2 olarak adlandırılan yeni nesil gözlüğü elde etmek için ellerindeki eski gözlüğü vermeleri gerekiyor Google Glass sahiplerinin, mevcut Google Glass sahiplerinin. Bunun yanı sıra bir de Explorer programı kapsamında halihazırdaki kullanıcılara 3 kişiyi programa davet etme hakkı tanındı ve böylelikle de kullanıcı sayısı toplamda 4 katına çıkacak gibi gözüküyor. Şu anda minimum 8000 kullanıcısı olan Google Glass'ın bu davetiyeyle katılım sistemi sayesinde kullanıcı sayısını 4 katına çıkarması bekleniyor. Aslında yeni nesilde çok fazla değişiklik yok. Tasarım bakımından ilk versiyon arasında pek bir fark kadar rastlanmıyor Google Glass 2'de. Tek çarpan bir değişiklik bir tek taraflı kulaklık aksesuarı eklentisi yerleştirilmiş. Google Glass'ın ilk versiyonunda kemik iletişimli, kemiği titreştiren ve böylelikle sesi beyne ileten bir yapı kullanılıyordu. Ve doğrusunu söylemek gerekirse bu biraz kulak arkasını gıdıklayabiliyor, öyle bir his elde edebiliyorsunuz ve gürültülü ortamda çok iyi duyamayabiliyorsunuz. Sesi duymak için kulaklığınızı tıkamanız gerekebiliyor. İşte bu kulaklık aksesuarı bu açıdan işe yarıyor. Bunun dışında numaralı gözlük kullanıcıları da dikkate alınarak yeni bir çerçeve mekanizması geliştirilmiş ve aynı zamanda Google bazı optik lens üreticileriyle de ortaklık kurmuş ve numaralı gözlük kullanan Explorer'lara yine onları memnun edecek bazı değişiklikler yapmayı planlıyor gibi gözüküyor. Bunlar Google Glass 2 ile ilgili değişiklikler bu şekilde. Merak edenler Google Glass'la ilgili yazımıza bakabilir. Aynı zamanda merhabaglass.com adresini de sizlere tavsiye ediyorum. Orada da Google Glass'la ilgili bir şeyler okumak isteyen, nasıl bir deneyim sunduğunu görmek isteyenlerin başvuracağı bir adres merhabaglass.com. Ona da bakmanızı tavsiye ederim. Orada da anlattıklarımı çok daha detaylı bir şekilde bulacaksınızdır. Bunu da belirtelim ve Google Glass defterini de burada kapatalım. Geçelim Asus'a. Asus bu hafta içerisinde yeni ürünlerini tanıttı. Asus biliyorsunuz Türkiye'de epey ilgi gören üreticilerden, bilişim üreticilerinden bir tanesi ve son yıllarda biliyorsunuz Android tabletler konusunda da bir hayli aktif. Aynı şekilde Asus'un Windows tarafında da iddialı ürünleri var ve Asus özellikle hibrit ürünlerde, tablet veya dizüstü bilgisayar gibi kullanılabilir ürünlerde bir hayli başarılı. Biliyorsunuz 2010 sonlarında, 2011 yılı içerisinde EEP Transformer gelmişti ve bu şekilde Android tabletleri bir netbook gibi kullanma imkanı sunmuştu. Asus daha sonra Padfon veya başka tarz ürünler de çıkardı ve gerçekten de Android tabletler denilince Asus'un haklı bir ünü var diyebiliriz. Geçtiğimiz salı günü bir basın toplantısı düzenledi Asus İstanbul'da Mövenpik Otel'de ve bu toplantıya Nihat Sırdar'ı da davet etti. Nihat Sırdar'ı bilenler bilir, Show Radyo'da sabahları program yapıyor. Akşamda Sivrisinek'le beraber program yapıyor. Ben de bir Nihat Sırdar hayranıyım. Böyle olunca da bu toplantı benim için biraz daha ilgi çekici hale geldi. Ürünlerin yanı sıra bir de Nihat Sırdar'ı görmüş olduk. Şovundan kısa bir bölümü sundu bize ve gerçekten de eğlenceliydi. Bunu belirtelim. Nihat Sırdar da zaten biliyorum programlarından Asus kullanıcısı olduğunu, Zenbook kullanıcısı olduğunu ve programlarını zaten genellikle stüdyo dışından yapıyor ve Ultrabook kullanarak gerçekleştiriyor. 3G üzerinden gerçekleştiriyor ve bu açıdan da Asus Nihat Sırdar'ın bu deneyimini biraz da sahnede kullanmış diyelim. Tanıtılan çeşitli ürünler vardı. 4 tane ürün gördük. Transformer Book T100, Transformer Book Trio, Zenbook vardı. Zenbook UX301 ve PhonePad 7 vardı. Zenbook biliyorsunuz Ultrabook denilince Asus'un yeri ayrı. Asus'un Ultrabook'ları gerçekten belki birinci nesil Zenbook o kadar mükemmel değildi, ancak daha sonra gördüğümüz Zenbook'lar gerçekten de etkileyici ürünlerdi. Hem tasarım bakımından hem de performans bakımından bizi memnun eden ürünlerdi. Yeni Zenbook UX301 dışı gorilla cam kaplı yumuşak bir yüzeyi var ve gerçekten de beyaz rengi özellikle bir hayli çekici gözüküyor. Uca doğru konik şekilde incelen, keskinleşen bir yapı var ve acayip bir keskinlik hissettik. Bayağı bir incelmiş. Özellikle dizüstü bilgisayar touchpad tarafına doğru geldikçe, uzandıkça incelen bir yapı var. Merak ediyorum yazı yazarken o incelik rahatsız eder mi? Biraz detaylı şekilde test edip bakmak gerekiyor. Performans açısından da oldukça iyi. Intel Core işlemciler var Zenbook içerisinde. Bu gibi özellikler var. 1920x1080 piksel veya 2560x1600 piksel çözünürlüklü versiyonları da bulunuyor. Yani yüksek çözünürlüklü ekran zevkini de taşınabilirlikle birleştiriyor bu ürün. Bunun dışında Transformer Book Trio vardı. Transformer Book Trio o da ilginç bir ürün. Hem tablet gibi kullanabiliyorsunuz, hem dizüstü bilgisayar olarak kullanabiliyorsunuz, hem de monitör bilgisayar olarak kullanabiliyorsunuz Transformer Book Trio'yu. Şöyle oluyor. Alt bölümde klavyenin bulunduğu yerleştirme istasyonunda Intel Core işlemci var. Yine tablet parçası olarak nitelendirebileceğimiz ekran bölümünde yine bir Intel işlemcisi bulunuyor. Baytrail işlemci bulunuyor. Bunun dışında Intel Atom işlemci bulunuyor, düzeltiyorum. Ve tablet parçası Android çalıştırıyor. Alt bölümde klavye istasyonunda da Windows çalışıyor. İki parça arasında bağlantı da tahmin ediyorum. O açıda fazla bir detay yok, ancak kablosuz bağlantı üzerinden sağlanıyor diye biliyorum. Asus'un çünkü benzer çözümlerinde de böyle tabletin bilgisayara kablosuz bağlantı yoluyla bağlanması gibi durum söz konusuydu. Bu şekilde zaten bir Windows bilgisayar deneyimi sağlanıyordu. Aynı şekilde ne yapıyorsunuz? Wide-eye teknolojili, wireless display teknolojili bir monitöre de bu Transformer Book Trio'nun yerleştirme istasyonunu, klavyesli parçasını bağlayıp kablosuz bağlantı üzerinden veya yine kablo bağlayarak bu Transformer Book Trio'yu bir monitör bilgisayara dönüştürebiliyorsunuz. Sadece bir klavye ve bir ekrandan oluşan bir monitör bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Umarım güzel şekilde anlatmışımdır. Eğer anlatamadığımı düşünüyorsanız teknoblog.com'da Asus Transformer Book Trio ön inceleme diye yazarsanız bu dizüstü bilgisayarla, bu hibrit çözümle ilgili yorumlarımı görebilirsiniz. Transformer Book T100 var. Transformer Book T100'de bir Windows 8 ürünü, tablet ve klavyeli yerleştirme istasyonu var. Uygun bir fiyatı var. 1000 liranın altında bir fiyatı olduğu söylenmişti. Onda da IPS teknoloji ekran var. Yüksek bir görüş açısı sunuyor. Bunun yanı sıra yine 10.5 milimetrelik bir inceliğe sahip. Rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. USB 3.0 özelliği var. Dokunmatik ekranı var. Gayet düzgün bir çözüm gibi gözüküyor. Aynı zamanda Word, Excel, PowerPoint ve OneNote programlarının tam versiyonunu içeren Microsoft Office 2013 ev ve öğrenci sürümü de Transformer Book T100'de yüklü olarak geliyor. Bir de PhonePad 7 var. PhonePad 7 Intel işlemcili o da. Intel Atom Z2580 işlemci barındırıyor. Plastik bir kasası var. 10.5 mm'lik kalınlıklı bu kasa ve 340 gram ağırlığında. 7 inç uygun fiyatta bir tablet gibi gözüküyor. Performansını da fena bulmadım. Seri geçişler var. Android 4.2 ile çalışıyor ve üzerinde Asus'un çeşitli özelleştirmelerini de barındırıyor. Miracast'te ekran görüntüsünü Miracast destekli aksesuarlar üzerinden HD televizyonlara veya doğrudan Miracast desteğine sahip olan HD televizyonlara aktarma özelliğine sahip. Standart bir PhonePad tablet ancak telefon özelliği olan bir tablet. Bunu da belirtmek gerekiyor. Bir sim kart takıp normal telefon özelliklerini kullanabiliyorsunuz bu tabletin. 7 inçlik bir tablet büyük. Sorgularsınız gerçekten de bunu bir telefon olarak kullanabilir miyim diye. Ancak şöyle söyleyelim, ikinci bir hattınız varsa ve tablette genellikle internet için kullanıyorsunuz. Ancak hadi data tatlı olmasın, ses özelliği de olsun, belki telefonla da konuşurum diyorsanız PhonePad uygun bir ürün olabilir. Bluetooth kulaklıkta, kablolu kulaklıkta veya hoparlörünü kullanarak veya doğrudan kulağınıza götürerek PhonePad 7 ile telefon görüşmeleri yapabiliyorsunuz. Bunu da belirtelim. Asus'un bu saydığım ürünlerini piyasada görmeye başlayacaksınızdır. Biz de umarız elimize bu ürünler gelirse detaylı incelemelerini yaparız ve sizlere de ürünler hakkında daha detaylı bilgi vermiş oluruz. Geçelim başka bir toplantıya. Microsoft Türkiye'nin bu hafta içerisinde gerçekleştirmiş olduğu bir toplantı vardı. Microsoft her ay belli bir departmanını basın mensuplarıyla buluşturuyor ve bu basın toplantıları sayesinde de Microsoft'ta olan çalışmaları basınla daha iyi şekilde aktarma fırsatı buluyorlar. Ve bu hafta da Microsoft'un yazılım geliştirme teknolojilerine değinildi. Orası sahnedeydi. Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç vardı. Ev sahibi olarak kahvaltıda hazır bulunuyordu ve kendisi Microsoft Türkiye'nin yazılım geliştirme teknolojiye bakımından yaptığı çalışmalara değindi. Microsoft'un Açık Akademi diye bir biliyorsunuz herkese açık bir akademisi bulunuyor. Buradan yazılım eğitimi veriyorlar ve yazılım eğitimi verildikten sonra da bu akademiye katılıp sınavlara girenler ve bir uygulamanın nasıl geliştirildiğini öğrenen, tabii programlama dili öğreniyorlar. Bu şekilde bir kafasında proje olan ve bu projeyi bir şekilde desteklemek, gerçekleştirmek isteyenlere Açık Akademi yardım sayesinde yardımcı olunuyor. Katılım ücretsiz Açık Akademi'ye ve burada çeşitli eğitimler var. Bunun yanı sıra blog yazıları yazabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bir sosyal ağ ortamı da var. Fikir paylaşımı yapılabiliyor. Farklı Açık Akademi öğrencileri bir araya gelip çeşitli projeler gerçekleştirebiliyor. Hatta bu Açık Akademi'den bir arkadaşlık oluşturup bunu bir girişime dönüştürmek üzere olan çeşitli kişiler de varmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Online sınavlar yapılıyor Açık Akademi'de. Öğrendikleriniz tabii boş kalmıyor. Sınavlarla test ediliyor ve sonunda bir belge veriliyor. Aslında önemli olan ne Açık Akademi'de? Sizin elinizdeki projeyi gerçekleştirmiş, çeşitli uygulamalar geliştirmiş ve bunu Windows mağazaya yerleştirmiş olmanız ve böylelikle de gerçekten Açık Akademi'den mezun olmuş, Açık Akademi'nin hakkını gerçekten vermiş oluyorsunuz. Bakmanızı tavsiye ederim. www.açıkakademi.com adresi, buradan kayıt olabilir ve derse katılmaya başlayabilirsiniz. Sitede başarı hikayeleri de var. O başarı hikayelerine de bakmanızı tavsiye ederim. Orada da çeşitli üniversite öğrencilerinin deneyimleri, Açık Akademi'den neler öğrendikleri, neler yaptıkları, bunlar anlatılıyor. Bir bakmanız iyi olur Açık Akademi'ye. Bunun dışında Cavit Yantaş bazı önemli bilgiler de verdi. Mesela Windows Phone'la ilgili bilgiler verdi. Windows Phone'da uygulama sayısı 200 bine yaklaşmış ve Windows 8'de de 100 bini geçmiş bir uygulama sayısı var. Türkiye'de de 2000'e yaklaşan bir Windows Phone 8 uygulama ekosistemi var ve 1000'e yakında Windows 8 uygulaması var. Rakamlar büyük ihtimalle bu şekildeydi. Umarım yanlış kaydetmemişimdir ama doğru kaydetmiş olmalıyım. Biraz uzakta kalmıştım. Neyse, devam edelim. Microsoft biliyorsunuz bu rakamlar iOS ve Android'in uygulama mağazalarına göre biraz daha geride kalıyor. Büyüklük bakımından bu uygulama sayıları belki rakiplerin biraz gerisinde. Ancak Microsoft daha çok niceliğe değil niteliğe odaklandığını söylüyor. Yani gerçekten başarılı, iyi yorum almış, fazla yorum almış ve iyi puan almış uygulamaları biraz daha ön plana çıkarmaya önem veriyor. Bunu belirtiyor. Aynı zamanda biliyorsunuz Windows kurum içinde de fazlasıyla kullanılıyor ve kurumlara da Windows ürünleri fazlasıyla pazarlanıyor. Belirtildiğine göre kurum içinde dağıtılan tablet ve telefonlara yönelik geliştirilen özel kurum uygulamalarının da sayısı artıyormuş. Yani sadece belli bir kurumun, diyelim bir bankanın sadece onların çalışanların özel çeşitli tablet uygulamaları, Windows 8 uygulamaları, bunların sayısında da bir artış söz konusuymuş. Benim aktaracaklarım toplantıdan bunlar. Aslında çok daha fazla şey konuşuldu. Mesela Nokia biliyorsunuz Nokia'nın akıllı cihazlar ve servisler bölümü Microsoft çatısı altına geçiyor. 2014 içerisinde 2014'ün başında bu geçişin tamamlanması bekleniyor. Zaten bu hafta içerisinde de hem Amerika'dan hem de Avrupa Birliği'nden bu satın almaya onay geldi. Rekabete aykırı bir durum oluşturmadığı şeklinde onay verdi ilgili makamlar. Yani bu satın alma gerçekleşecek ve gerçekleştikten sonra da Microsoft'un yazılımcıları çekme konusunda, cezbetme konusunda ne kadar aktif olacağı. Biliyorsunuz Nokia bu konuda bayağı bir aktifti. Windows Phone mağaza içerisinde özel Nokia Collection bölümü açtı. Instagram'ı Windows Phone'a çekmek için bayağı bir uğraştı. Benzer gözde görülür çabaların Microsoft tarafından da yerine getirilip yerine getirilmeyeceğini sormuştum. Aldığım cevap da aynı şekilde Nokia'dan elde edilen deneyimin ve oradan alınan tecrübenin Microsoft içerisinde de kullanılacağı belirtildi. Tabii bunu Cavit Bey sadece bir tahmin olarak söylüyor. Ve Nokia ile Microsoft gerçekten bu satın alma öncesine bayağı bir yakın çalışıyordu. Bu işbirliği, bu yaratılan sinerji de Microsoft çatısı altına girdikten sonra aynı şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Bakalım neler olacak. Ancak şunu gördüm. Microsoft gerçekten Windows Phone ekosistemini geliştirmek için bayağı çabalıyor. İşin sadece oturup beklemekten ibaret olmayacağını görüyor. Bir şeyler yapması gerektiğinin farkında ve bunun için de uğraşıyor. Açık Akademi gerçekten Microsoft Türkiye yöneticilerinin çok önem verdiği ve gurur duydukları bir proje. Gerçekten de bu da çok boş sayılmaz gibi gözüküyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda Türkiye'deki Windows Phone ve Windows 8 ekosistemi nereye doğru gidecek? Onu da hep beraber izleyeceğiz ve gelişmeleri de Teknoblog'da sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Geçelim bir başka mobil işletim sistemine, iOS'e geçelim. Apple geliştirici portalında çeşitli bilgiler paylaşıyor yazılımcılara özel ve son paylaştığı bilgi de iOS ekosisteminde, iOS cihaz ekosisteminde ne kadar cihaz olduğu, ne kadar cihazın iOS 7'ye geçtiği şeklinde bir grafik paylaştı Apple ve bu grafiğe göre de iOS cihazlarının %74'lük bir kısmı iOS 7'ye geçmiş durumda ya da iOS 7 işletim sistemiyle çalışır durumda. Şunu söylemek gerekiyor. iOS 7 Eylül ayının 3. haftasında çıktı ve hemen arkasından da iPhone 5S, iPhone 5C'ye geldi. iPad Air ve Retina ekranlı iPad mini de piyasaya çıktı. Yani iOS 7 çıktıktan sonra epey bir Apple cihazı piyasaya çıktı. iPhone 5S ve iPhone 5C'nin daha ilk hafta sonunda 9 milyon sattığını biliyoruz. Bu da zaten başlangıçta iOS 7'nin hatırı sayılır bir büyüklükte iOS ekosistemine girdiğini gösteriyor. Bunun dışında güncellemeler de Apple'da bayağı bir çabuk oluyor. Şu anda kimin telefonunu gördüysem göz ucuyla gözüm kayıyor tabii ki. Zaten kilit ekranından iOS 7'ye geçtiğini rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Apple'ın paylaştığı bu son rakamlarda iOS 7'ye geçişin gerçekten tıkırında gittiğini, düzgün gittiğini gösteriyor. %74'lük bir geçiş oranı söylediğim gibi. Bu da hiç yaban atılacak bir şey değil. Bu neyi gösteriyor? Apple bu bilgiyi yayınlayarak neyi gösteriyor? Yazılımcılara diyor ki bakın işte hitap ettiğiniz kitle iOS 7'ye geçiş yapıyor. Sizin de artık uygulamalarınızı iOS 7 ile sunulan çeşitli uygulama programlama ara birimlerine uyum sağlayacak şekilde çıkarmanız gerekiyor diyor. Böyle bir mesajı veriyor. Yazılım geliştiriciler de bunu zaten dikkate alıyor ve uygulamaların yavaş yavaş iOS 7 desteğini daha fazla kazandığını görüyoruz. Bu hafta içerisinde WhatsApp Messenger'da iOS 7 desteği kazandı ve görüntü iOS 7 ile uyumlu hale geldi. Şu anda iOS 7.1 de test ediliyor yazılımcılar tarafından. Bu beta'nın Mustafa Tan'ın söylediğine göre Ocak ayı içerisinde yayınlanması muhtemel geçen yıl iOS 6.1 Ocak ayı gibi gelmişti. Apple bu sene de belki aynı takvimi izleyebilir. Hemen yıl başında, yılın ilk ayında iOS 7.1'i yayınlayabilir. iOS 7.1 ile birlikte neler gelecek? Yazılım klavyesinde bazı iyileştirmeler yapılması bekleniyor. Şu anda Apple'ın sunduğu tek renk klavye var. Uygulama içerisinde genellikle beyaz arka planlı klavye kullanılıyor. Bazı bölümlerde siyah klavyeyi görüyoruz. Yani bunu kullanıcı müdahale edemiyor. Ancak Apple'ın klavye rengini de klavye temasını da kullanıcı rızasına bırakacağı söyleniyor. Bunun dışında yüksek dinamik aralıklı fotoğraflar yani HDR fotoğraf moduna otomatik mod düğmesinin eklenmesi bekleniyor. Böyle bir yenilik de fotoğraf uygulamasına bekleniyor. Bu gibi yeniliklerle iOS 7.1'in birkaç hafta içerisinde çıkması bekleniyor. iOS 7'den Android 4.4 KitKat'a geçelim. KitKat'ında pazar payı Android cihazları içerisindeki yayılımı ile ilgili çeşitli veriler paylaştı Google bu hafta içerisinde. Google biliyorsunuz her ay başında bir önceki aydaki dağılımı paylaşıyor. Son yayınlanan rakamlarda 2 Aralık 2013 ile biten ve ondan önceki 7 günlük dönemi kapsayan bölümde Google Play Store'a erişen cihazlardan elde edilen veriler, bu cihazlar hangi işletim sistemiyle çalışıyor, buna dair verileri paylaştı Google geçtiğimiz günlerde. Buna göre Android 4.4 KitKat toplam Android cihaz sayısının %1.1'lik kısmını elde ediyor. Şu anda KitKat'ta Nexus 5 çalışıyor. Aynı zamanda Nexus 7 çalışıyor, Nexus 4 çalışıyor. Bunlar da KitKat'a güncellendi. Onun dışında büyük bir yüzde Jelly Bean'le çalışıyor. %54.5'lik bir bölüm Android 4.1, 4.2 ve 4.3 Jelly Bean sürümleriyle çalışıyor. Bu da dikkat çekici bir ayrıntı. Ice Cream Sandwich %15'lik bir bölüme sahip, paya sahip. Ice Cream Sandwich %18.6'lık, düzeltiyorum, böyle bir paya sahip. Honeycomb artık iyice azalmış, %0.1. Gingerbread %24.1, payı her geçen zamanla birlikte daha da azalmaya devam ediyor. Sadece giriş seviyesi Android telefonlarda Gingerbread'i görüyoruz. Froyo da %1.6'lık bir bölümde çalışıyor. Geçen zamanla birlikte KitKat'ın payının biraz da artmasını bekliyoruz. Yeni yılla birlikte yeni cihazlar geldikçe aynı zamanda giriş seviyesi cihazlara biliyorsunuz KitKat biraz daha uygun bir sürüm, böyle söyleniyor. Giriş seviyesi cihazların da KitKat'la çıkmasıyla birlikte KitKat'ın payı %1.1'lerden çok daha hızlı şekilde artacaktır. Ben sorarsanız gelecek ayın rakamlarını merakla bekliyorum şimdiden. KitKat nasıl bir gelişim gösterecek? Bunun dışında Android 4.4.1 KitKat yayınlandı Nexus 5 için. Çeşitli fotoğraf iyileştirmeleri, kamera iyileştirmeleri yapıldı. Artık renk doğruluğu biraz da artırılmış. Deklanşör gecikmesi biraz da azaltılmış. Nexus 5 henüz Türkiye'ye gelmedi. O yüzden bilmiyoruz, ancak yurt dışında test edenler kamera uygulamasını pek başarılı bulmamışlardı. Çıkan yeni sürümle birlikte kamera biraz daha iyi hale getirilmiş olmalı. Bunu da belirtelim. Ve geçelim son konumuza. Geçen hafta bahsetmiştim, Apple Online Store'dan bir alışveriş deneyimim oldu. Ve konfigüre edilmiş bir ürün sipariş etmiştik. Bir Mac sipariş etmiştik. Ve konfigürasyona uğradığı için, konfigürasyon ürünü olduğu için tabii ki yurt dışından geliyor. Her ürünü biliyorsunuz, standart ürünler var. iMac ürünleri, MacBook ürünleri var Apple Online Store'dan satılan. Bunların stokta olduğu belirtiliyor ve bunlar 1-3 gün içerisinde Türkiye'deki depodan, yanlış bilmiyorsam Gebze'de deposu, oradan direkt gönderiliyor. Ancak siz özel bir ürün istediğinizde, konfigüre edilmiş bir ürün istediğinizde bunun biraz daha tedarik edilmesi zaman alıyor. Onlar yurt dışından geliyor ya da tabii Türkiye'de stokta varsa buradan sevk edilir direkt. Ancak yoksa yurt dışından, İrlanda'dan sevk ediliyor. Nitekim bizim paketimiz de öyle olmuştu. İrlanda'dan yola çıktı, Köln'e uğradı. 28 Kasım tarihinde geçen Perşembe günü İstanbul'a geldi. 5 iş günü gümrükte bekledi ürün. Cuma, Pazartesi, Salı ve Çarşamba 4 iş günü gümrükte bekledi ve Çarşamba akşamüstü itibariyle gümrükten çıktı ve Perşembe günü de hızlı bir şekilde yakında Ümraniye'deki UPS kargo şubesine ulaştı. Tabii ki bizim almamız ise bugün gerçekleşti. Dün dağıtımdaki elemana yetişmek mümkün olmadı. Ofis dışında olduğumuz için ancak bugün alabildik ürünümüzü. Yani şunu söyleyeyim, online store deneyimi gerçekten iyi. yurt dışından gelse bile siz uğraşmıyorsunuz herhangi bir gümrük işlemi vesaire hiçbir şekilde. Zaten sizi uğraştırmaması gerekiyor. Siz zaten Türkiye'den satın alıyormuş gibi alıyorsunuz ürünü. Her şey orada Apple'ın ihracat, ithalat işi, gümrük işleri Apple'ın kontrolünde. Onlar gerçekleştiriyor. Sizin yapmanız gereken sadece paketinizi beklemek. UPS kargo üzerinden adımlar oldukça iyi şekilde izlenebiliyor. O güzel bir deneyim. Bunun dışında üründe herhangi bir çizik vesaire, çatlak hiçbir şey yoktu. Onu söyleyebilirim. Tahmin edilen tahmini tarihten 2 hafta önce elime ulaştı. Apple o tarihleri biraz da garanti olsun diye veriyor sanırım. Yani şu sıralar eğer bir Apple Online Store'dan iPad Air veya iPad Mini satın almayı düşünüyorsanız bunu yapabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Bir kere müşteri hizmetlerini aradım. Onu da söyleyelim. Biliyorsunuz Apple'ın verdiği 0800'de başlayan bir numara var. O sadece sabit hatlardan aranabiliyor. Cep telefonlarından aranamıyor. Ancak 0216 ile başlayan bir numara var. Tabii ki o paralı. Onu arayarak konuşabilirsiniz. Oradan görüşmeyi gerçekleştirdim. Onlar tabii biraz da web sitesine görünen tarihi söylüyor. Bana söyledi 19 Aralık tarihine gelecekti. Ancak daha erken de gelebilir diye söylemişti. Nitekim müşteri hizmetleriyle görüştükten 48 saat sonra ürün elime ulaştı. Yani şöyle söyleyeyim, sürpriz yapıyor Apple, ancak o sürpriz de sizi mutlu ediyor. Ürününüz tahmin edilenden önce ulaşıyor. Benim deneyimim bu şekilde. Biraz olumsuz deneyimler de okudum, gördüm. Ancak benim ne şükür, hele şükür, çok şükür ki olumlu sonuçlandı. Bunu belirteyim, sizinle paylaşayım demiştim. Geçen haftaki programda paylaşacağımı söylemiştim ve bu sözümü de yerine getirmiş oldum. Apple Online Store deneyimi bu şekilde. Bir girip bakmanızı tavsiye ederim. Apple Online Store'a ilgi çekici ürünlerle, aksesuarlarla karşılaşabilirsiniz. Onlar dışında tabii ki iPad, iPhone, iMac, MacBook gibi ürünler de oradan satın alınabilir. Özellikle konfigüre edilmiş konfigürasyonlu ürünler için, eğer içerisindeki işlemciyi, diski değiştirmek düşünceniz varsa, bu gibi durumlarda Apple Online Store bir hayli işe yarıyor gibi gözüküyor. Bunu da belirtelim. Teknoblog Podcast'in bu haftaki bölümünde sonuna geldik. Teknoloji dünyasının en son gelişmelerini yine teknoblog.com'da bulmaya devam edeceksiniz hafta boyunca ve yine gelecek hafta Cuma günü yine yeni bir programda Teknoblog Podcast'te karşınızda olacağız. Sosyal medya üzerinden bizi takip edebilirsiniz. facebook.com/teknoblog, twitter.com/teknoblog ve google.com/teknoblog adreslerimiz yine teknoblog.com'da web sitemizin adresi. Aviamobil Dergi'nin Aralık 2013 sayısı da yayında bu arada. Onu da kapanışta söyleyeyim. İçerisinde Retina ekranlı iPad mini ve iPad Air incelemeleri var. Bunun dışında yine yararlı, iş hoşunuza gelecek birçok içerik var. Yine Aviamobil Dergi'nin yüklü olduğu tabletinizi, akıllı telefonunuzu elinizden bırakamayacağınız bir sayı hazırladık. Onu da belirtelim. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. Yeni bir programda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.